Ayrım 22, Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing, sayfa 224. Son Sözler. Orta parmak dedi Jakob.
Çalmayı ne yapsa öğrenemeyecek değil mi dedi Roloff.
Seni kart kokarca, eğer fikrini öğrenmek isteseydim homurdanırdım dedi Rihmodis gülerek.
Roloff'la öyle konuşma diye gürledi Godard kupasını şarapla doldurmakta olduğu köşeden. Konuyu sürdürmeye kararlıydı. Kokarcaları da Tanrı yarattı.
Jakob kadının orta parmağını tuttu ve nazikçe doğru deliğin üzerine yerleştirdi. Jasper gittiğinden beri flüt çalma pratiği yapıyorlardı. Maalesef Rihmodis diğer alanlarda sergilediği marifetleri bu alanda da sergileyecekmiş gibi görünmüyordu. ''Şuradan şuraya geçişi bir türlü yapamıyorum.'' diye sızlandı kadın.
''Nereden nereye?'' diye sordu Jakob.
''Buradan buraya.''
''Eğer gayret edersen yapabilirsin, şimdi üfle.''
Rihmodis flütü dudaklarına yerleştirdi ve tüm gücüyle nefes verdi. Sonuçta çıkan sese müzik demek yürek isterdi. Yılan ısırığından hallice diye geçirdi içinden Jakob.
''Söylemiştim.'' diye mırıldandı Roloff, ''öğrenemez.''
''Kim demiş, öyle bir öğrenir ki?'' diye söylendi Godard.
''Biraz pratik yapması lazım, hepsi bu.''
''Parmaklarım sanki kopacakmış gibi.'' Rihmodis flütü masanın üzerine attı ve beş karış suratlı uzun kirpiklerinin altından Jakob'a baktı. ''Ben senin hayatını kurtardım, sense bana eziyet ediyorsun.''
''Eziyet mi?'' dedi Jakob, şaşırmıştı ama çalmayı isteyen... ''Kadın mantığı, Godard kıkırdadı, evde sürekli başıma gelen bu.''
''Ah Jakob!'' dedi kadın, ''bize bir şeyler çalsana.''
''Bu şekilde asla öğrenemezsin.''
''Öğrenmek istiyorum ama biraz.'' Ona kalbini eritecek sıcak bir gülücük gönderdi. ''İlhama ihtiyacım var. Dans müziği çal ki şu yağ fıçısı da biraz hareket etsin. Sonra gece gündüz pratik yapacağım, söz veriyorum.''
''Öyle mi?'' Jakob sırıttı. ''Bu söze karşılık ne diyebilirim?''
Flütü aldı ve coşkulu bir köylü dans müziği çalmaya başladı. Rihmodis hemen yerinden fırlayıp hala söylenip homurdanmakta olan Roloff'u kaptı ve birlikte dans etmeye başladılar. Ezgi adamın doğuşuna gidince titreyen zeminde çatırtılar yükselmeye başladı. Rihmodis onun etrafında dört dönüyordu. Jakob kadının uçuşan saçlarını izleyerek gittikçe daha hızlı çaldı ve ritim tutmak için ayağını yere vurdu. Godard de katılmaya karar verdi ve yumruğunu masaya indirdi. Derken kapı açıldı. Jasper Rodenkirchen içeri girdi. Gördüklerine bir anlam verememişti. Tekrar dışarı çıktı.
''Eyvah!'' dedi Roloff.
Jakob flütünü bıraktı. Rihmodis suratını asıp ellerini ağzının üzerine koydu ve seslendi. ''Jasper dayı!'' Jasper rahat bir nefes alarak geri döndü.
''Ne oldu?'' diye sordu Godard merakla.
''Ne mi oldu?'' Jasper kel kafasını kaşıdı. ''Yanlış eve gelmiş olmalıyım. Dört manyağın yıkmaya çalıştığı bir eve. Neyse ki siz sessiz sakin oturuyorsunuz. Jakob da bütün odunları doğramıştır, öyle değil mi?'' ''Ah odunlar, ben...'' ''Eski dostum Godard de kuyudan su içmekte. Bakalım Godard seni karides suratlı. Nedir bu? Şarap mı? Nereden buldun bunu?''
Godard lafı geveledi. ''Şey bilirsin.''
''Yok, bilmem.''
''Mahzen açıktı ve ben de dedim ki kendime birisi girip şarap çalabilir. Gördüğün gibi seni düşünmüştüm.''
''Görüyorum, merak etme. Ben de Kana'daki mucizeyi tekrarlıyorsun zannetmiştim. Bahsettiklerim benim şarabım ve benim mahzenim mi?''
''Senin şarabın mı?'' dedi Godard hayretle kupaya bakarak. ''Sevgili dostum Jasper, Aziz Benedikt'in şartları keşişler hiçbir şeye sahip olamaz derken bu nasıl olabilir?'' Bedenlerini örtecek elbiselere bile.
Bu ne cüret? Hem şarabımı içip hem de bana vaaz mı veriyorsun?
Ya sen eski dostundan son bardağını mı esirgiyorsun?
Ne diye gürledi Jasper, durum o kadar kötü mü?
Aslında değil ama eğer ölecek olsam son tesellim bu şarap olurdu. Beni bundan da mı men edeceksin?
Öleceğim falan yok, benim başıma bela olmaya devam edeceksin.
''Şu an bana inme inebilir, bilesin.''
''İmkansız.''
''Hiç de değil, delilin var mı?''
''Haklısın, yok.''
Yıldırıma tutulasın seni kalpsiz rezil. Farz et ki gelip beni tutukladılar. Haksız yere tabii ki. Sonra da götürüp kazığa bağlayıp yaktılar. Hiçbir vicdanı sızlamazdı.
Sen yanmazsın. Şarap ve yağdan ibaresin. Bundan alev değil ancak leş gibi koku çıkar.
Nasıl bu kadar duygusuz olabiliyorsun?
Ben duygusuz değilim.
Öylesin, pintinin tekisin. İki kupadan sebep yapmadığını bırakmadın. Dandik şarabın da boğazıma takıldı zaten. Ensprite gibi niye olmuyorsun? Bilirsin duaya giderken dilencinin birisi ondan sadaka istemiş, üzerinde hiç para olmadığı için Santa Maria'nın karanlık bir köşesine gidip pantolonunu çıkarmış ve dilenciye vermiş. O yardımda bulunurken bunu gizlice yapardı ve ateşin yanında otururken bile kürk paltosunu çıkarmaz.
Palavra, senin Ensprite'ın dindar bir tarihçinin uydurması. Benden pantolonumu da mı istiyorsun yoksa?
Seni çıplak görmektense Tanrı'ya sığınırım.
Beni iyi dinle Goddard. İstersen patlayana kadar iç, umurumda değil. Ama tek istediğim mahzene girip şarap almadan önce izin istemem. Sanırım bu kadarını istemeye de hakkım var.
Tamam öyleyse şimdi soruyorum. Bir tane daha içebilir miyim?
İçerim birer tane dedi keyfi yerine gelen Jasper ağzını şapırdatarak. Goddard şarapları doldururken ben de size bu sabah neyi başardığımı anlatabilirim.
Neden sadece iki kupa diye sordu Rihmodi sert bir şekilde.
Çünkü altıdan önce ancak bizim gibi ayyaşların içmeye izni vardır ve Jakob'un aklının başında olması gerekiyor.
Şahitleri bulabildin mi diye sordu Jakob heyecanla. Aynı zamanda birkaç saatten biridir unutmuş olduğu korkunun da geri geldiğini hissetti.
Hım dedi Jasper, gerçekten duymak istiyor musun?
Lütfen.
Şimdi odunları doğramış olsaydın...
İstersen bütün ormanı doğrarım ama lütfen beni böyle merakta bırakma. Bir şeyler görüp görmediğimi bilmeliyim diye geçirdi içinden Jakob. Sanki her şey uzun süre önce olmuştu. O kadar akıl almazdı ki kendisi bile gerçekten de uzun saçlı şeytani bir şey görüp görmediğinden şüphe etmeye başlamıştı. Ama Maria ve Tilman ölmüşlerdi. Yoksa onları da mı hayalinde görmüştü? Jasper ağırbaşlı bir şekilde Goddard'ın kupalarla dönmesini bekledi. Bir yudum aldı ve ağzını sildi.
Ah, buna ihtiyacım varmış. Haklıymışsın Jakob. Sadece şahitleri bulmakla kalmadım, onlarla konuştum da.
Sonra?
İki mendikant, Zingenli Justinius ve Heimerodeli Andreas. Biri pek yanaşmasa da diğeri anlaşmaya daha istekliydi. Özellikle de paranın miktarını duyunca. İfadelerini değiştirmeye razı oldular.
Yani rüşvet almışlar.
Evet.
Tamam o zaman. Jakob arkasına yaslandı ve rahat bir nefes aldı.
Bu ikiliyle bir randevumuz var. Bu sefer sen de geleceksin. Sana hamamda giyebileceğin uygun başlıklı bir kıyafet bulacağım.
Hamamda ne işimiz var?
Ah, söylemeyi unuttum. Onlarla St. Martin'in karşısındaki hamamda buluşacağız.
Hamamda keşiş ha?
Jasper boğazını temizledi. Oluyormuş denilene göre, zaten konumuzda ne ilgisi var? Yaptığım bunca şeyden dolayı bana teşekkür etmeyecek misin? Fakat Andreas ve Justinius'u şehir meclisine verdikleri ifadelerini değiştirmeye ikna edecek 40 altın markımın da olmadığını belirtmemde fayda var.
Gerek kalmayacak zaten diye araya girdi Rihmodis. Eğer rüşvet aldıklarını kabul ederlerse daha önce yalan söylemiş olduklarını da kabul etmiş olacaklar.
Ne fark eder saf çocuğum? Onlara ne olacak ki? Kimseyi öldürmediler. Sadece birini gördüklerini söyleyip onu tarif edecekler. İşin içinde şeytanın olduğunu zannettikleri için korkudan sustuklarını söyleyebilirler. Çula sarılmış ve kül içinde gelecekler. Belki şehirden sürülecekler ama ceplerinde 40 altın mark olacağını düşünürsek onlar için büyük bir kayıp sayılmaz.
Tabii diğerleri onların icabına bakmazsa.
Hayır ama eğer bize Gerhard'ı öldürenin kim olduğunu söylerlerse biz de herkese duyururuz ve böylece yalanlarının da hiçbir anlamı kalmaz. Korunma için sulh yargıçlarına sığınırlarsa işler değişir. O zaman da gerçeği söylemekten başka çareleri kalmaz.
Onlarla ne zaman buluşacağız? Hala 2 saatimiz var dedi Jasper.
2 saat diye mırıldandı Goddard. Sizce de Meryem Ana'ya dua.
Evet Goddard durma. Biz düşünürken sen dua et.
Kaşları çatık halde Jacob'a baktı. Sonra birden keyifle yüzü aydınlandı.
Ah evet. Şimdi bu sabah sormak istediğim şeyi hatırladım. Hala söylemedin.
Neyi?
Gerhard'ın son sözlerini.
Doğru, bu kadar önemli bir şeyi nasıl unutabildik?
Neymiş peki?
Jacob düşündü.
Bu yanlış.
Yanlış olan ne diye sordu Rihmodis şaşkınlıkla.
Gerhard böyle söyledi. Bu yanlış. Son sözleri bu oldu. Bu yanlış.
Bence çok da şaşırtıcı değil. Birisi beni de katedralin tepesinden aşağı itse ben de bu yanlış derdim.
Roloff bir kahkaha attı ve tekrar sustu.
Bu yanlış dedi Jasper düşünceli şekilde onu görmezden gelerek. Acaba cinayetten mi bahsediyor?
Başka ne olabilir ki?
Jasper başını iki yana salladı. Hiç sanmam.
Goddard işaret parmağını salladı. Son sözlerin her zaman gizemli kapalı anlamları olmuştur.
Hayır Goddard hiç de öyle değil diye tersledi Jasper. Son sözlerin çoğu genelde saçma sapan olur. Bütün kemikleri kırılmış şekilde yatan bir kişinin tutup da doğru düzgün ne söylemesini bekleyebilirsin ki? Sanki her 5 para etmez herif öbür dünyaya giderken bir anda şair kesiliyor.
Pek çok kişiye ruhu beden hapishanesinden özgür kaldığında ilham gelir. Asisili Aziz Francis bile kafiyeli konuşmuştu.
Goddard kendine çeki düzen verdi ve döktürdü.
Şükürler olsun Rabbime, benim kız kardeşim olan ölümün vesilesiyle. Hiçbir fani kaçamaz kendisinden. Yazıklar olsun tövbe edemeden son nefesini verenlere. Müjdeler olsun ölümü en güzel şekilde bağrına basanlara. Çünkü bir zarar gelmez onlara ikinci ölümlerinden.
Hey Tanrım, Goddard'a bak sen. Ben de hiçbir şey öğrenemeyeceğini zannederdim dedi Jasper hayretle. Ama yine de hatalısın. O büyük insan bu dizeleri ölmeden çok önce yazdı. Ölüm döşeğinde ilham geldiği için değil. Ruhani bir şey ama birdenbire olmuş değil.
O zaman başpiskopos Anno'ya ne dersin? Ölüm döşeğinde Köln'ün harap olduğunu görmemiş miydi?
Anno hummaya yakalanmıştı ve ölmesi haftalar sürdü. Son sözlerini söylemek için prova yapacak yeterli zamanı olmuştur.
Ama Köln'ü koruması için Aziz Petrus'u ve diğerlerini yardıma çağırmıştı.
Muhtemelen halka çok kötü muamele ettiği için Meryem Ana'nın kendisine böyle korkunç görüntüler gösterdiğini zannetmiştir.
Anno bir azizdi. Köln halkını tüm kalbiyle severdi.
Ben tüm hayatımı okumaya adamış olmama rağmen sen 200 yıl önce ölmüş bu adamı benden daha iyi tanıyorsun öyle mi? Aziz olma meselesine gelince gösterdiği mucizelerden şüpheliyim. Bana sorarsan yaptığından çok daha fazlasını yıkmıştır. Ölüm yatağında şehir için dua etmesine şaşmamak gerek. Ama şehir halkının menfaatinden ziyade kendisine kefaret olması içindir.
Eğer rahip olsam seni küfre girmekle suçlardım. Sen bir din adamısın. Ben ise çalışkan bir boyacıyım. Ama bazen şüpheye düşüyorum. Kilisenin öğretilerinin yolundan hangimiz gidiyor diye.
Sen çalışkan bir boyacı değil, çalışkan bir kızı olan ihtiyar bir ayyaşsın. Son sözler konusundaki saplantına gelince Asisili Azize Clare'den bahsetmeye ne dersin? 7 yıl önce şöyle diyerek öldü. Baba, ruhum senin kollarına geliyor. Gayet dindar bir açıklama ama ne orijinal ne de gizemli.
Peki inançları uğruna acı çekip ölen onca azize ne demeli diye gürledi Goddard. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Yine de kendilerine acı çektirenlere meydan okuyan sözler sarf edip geleceğe yönelik kehanetlerde bulunmadılar mı?
Yanlarında mıydın? Çoğunun son sözü ah olmuştur. Son sözler de kutsal emanetler gibi durmadan çoğalıyor. 3 ay önce Konrad Fransa kralına içinde Aziz Berga'nın kemiklerinin bulunduğu küçük bir kutu gönderdi. Eğer böyle devam ederse kutsal kemiklerin ortaya çıkışlarını açıklayabilmek için 11 bin bakireye 1 0 daha eklememiz gerekecek. Goddard cevap vermek için derin bir nefes aldı ama tek yaptığı homurdanıp kupayı kafasına dikmek oldu.
Şimdi karşımızda bir başka grup kırık kemik var dedi Jasper. Her birine düşünceli bir şekilde baktı. Gerhard'ın aklından ne geçiyordu? Ölmek üzereydi ve bunun farkındaydı. Ölümüyle ilgili olarak bu yanlış demiş olabilir mi? Hiç kimse ölmek üzereyken Tanrı'ya yanlış demez. Ölümü bir katilin elinden olsa bile.
Peki yanlış olan ne o zaman diye sordu Jakob, kafası karışmıştı. Eğer Gerhard kendisinden bahsetmiyorsa o zaman sonunda Goddard'in bahsettiği gizemli sözlerden biriyle karşı karşıyayız demektir. Goddard şevkle başını salladı.
Gizemli değil dedi Jasper, çenesini ellerinin arasına koydu. Peter Abelard sözlerin gerçeği örtmek yerine ortaya çıkardığını söyler. Gerhard'ın ortaya çıkarmak istediği gerçek neydi? Diğer bir deyişle neden öldürülmesi gerekiyordu?
Rakibi mi vardı dedi Goddard kararsızlıkla. Katedralin inşasından sorumlu olmayı isteyen pek çok kişi vardır.
Arnold adında genç bir adam vardı, iyi bir duvarcıydı. Katedral meclisinin bir süre gözünü onun üzerinden ayırmadığını söylemeliyim.
Meclisi herhangi bir şey yapmış olmakla suçluyor değilim dedi Goddard, sadece düşündüm de.
Neden olmasın?
Goddard hayretle ona baka kaldı. Bu sefer söylediği bir şey akla yakın gelmişti anlaşılan.
Jasper, nasıl olur da katedral meclisi üyelerinden şüphelenirsin? Bu kutsal işe başlanmasını teşvik eden onlar değil miydi?
Katedral inşası çalışanları demek istedin herhalde. O kutsal bir iş değil.
Goddard daha da kızardı.
Ne? Böyle bir şeyi nasıl söylersin? Ne söylesem karşı çıkıyorsun.
Hayır, çıkmıyorum. Temele ilk taşı Conrad'ın yerleştirdiğini hatırlayınca aklıma katedralin Tanrı'ya mı yoksa Conrad'a mı adandığı sorusu geldi.
Goddard elini masaya vurdu.
Her şeyi saptırıyorsun.
Anlaşıldı. Jasper teslim olur gibi ellerini kaldırdı. Tanrı senin basit inancını baki kılsın. Belki şunu duymak hoşuna gider. Ben de seninle aynı sonuca vardım. Katedral meclisi ile Gerhard'ın ölümü arasında bir bağlantı yok. Katedral onların gücünün simgesidir ve bunu Gerhard'dan daha iyi kim sergileyebilir? Muhtemelen yerine Arnold geçecek. Ama bazı entrikalar sonucu değil de yetenekli bir taş ustası olduğu için. İç çekti ki bu da bizi tekrar Gerhard'ın bu yanlış demekle neyi kastettiği noktasına getirir.
Belki de gelecekten bahsediyordu dedi Jakob.
Gelecek mi diye tekrarladı Goddard.
Evet, ileride olacak bir şeyden. Son nefesini onun için harcayacağı kadar önemli bir şey. Belki de vicdanına ağır gelen bir sır biliyordu. Belki de birileri Gerhard'ın yanlış olduğunu düşündüğü bu sırrı başkalarıyla paylaşmasından çekinmiştir.
Ve karanlık bir sırrın ortaya çıkması diğerlerinin sırrını da ortaya çıkaracaktı. Bravo tilki yavrusu.
Jasper kendini zor tutuyordu.
Gerhard Morart bilmemesi gereken bir şeyi biliyordu. Bir tehdit haline gelmişti. Sırrını, katilinin sırrını kendisiyle birlikte mezara götürmesi için öldürüldü.
Rihmodis yutkundu ve Jasper'a baktı.
O zaman mesele sadece mimarın öldürülmesi değil mi?
Hayır, fazlası var. Daha ortaya çıkmamış şeyler.
Tanrı korusun dedi Goddard boğuk bir sesle. Bunun arkasında neler olduğunu hayal bile edemem. Eğer sırlarını korumak için Gerhard'ı ortadan kaldırdılarsa bu olay burada bitmemiştir o zaman.
Bir cinayet daha evet mi dedi Roloff sakin halde.
Herkes dönüp ona baktı ama Roloff armudunu yemekle meşguldü.
Bu Roloff olamaz diye alaya aldı Jasper. Birisi onun vasıtasıyla konuşuyor olmalı.
Ama yine de gerçeği söylüyor olabilir dedi Rihmodis.
Gidip şu yargıç dostunu görmelisin diye ısrar etti Goddard. Ona her şeyi anlatmalısın.
Hayır dedi Jasper, henüz değil.
Ama kendi başımıza soruşturma yürütmenin de bir anlamı yok. Çok tehlikeli.
O zaman evine dön yaşlı korkak. Jakob'a yardım etmeye kararlı olan sendin. Sözde şahitleri kendi yanımıza çekmeden önce yargıçlara gidemeyiz. Şahit deyince aklıma geldi. 40 altın marka olan var mı?
Olmaz mı Jasper dedi Goddard. İstersen 40.000 olsun. Köln'ün en zengin adamı ben değil miyim?
Tamam, anladık.
Bu aslında hiç de fena fikir değil Jasper dayı, dedi Rihmodis.
Yargıçlara anlat. Jakob'u korumanın tek yolu bu ve böylece şahitlerle konuşmaya da devam edebiliriz.
Bize inanmazlar evladım, diye ısrar etti Jasper. Ona evladım demesi ciddi olduğunu gösteriyordu. Delilimiz yok ve Jakob da toplumumuzun önde gelen üyelerinden biri sayılmaz. Üstelik yaşlı kurtların yerini bir koyun sürüsü almışken yargıçların elinden ne geleceğini zannediyorsunuz? Ortalık Conrad'ın kuklalarından geçilmiyor. Soylu ailelere ne derseniz deyin, kibirli, yolsuz, zalim, mecliste onlardan çok az kaldı. Bu sabah bile Bodo yine mevkisinin öneminden dem vurup duruyordu. Eski dostumu severim ama Conrad'ın tatlı sözlerine kanan esnafın büyük bölümü gibi yüreksiz ve beyinsizdir. Ve soylularla kıyaslanması da söz konusu değildir.
Mecliste hala birkaç soylu var.
Ama nüfuzlarını kaybettiler. Bu belki de iyi bir şey ama iyinin de çoğu zararlıdır. Overstolz'lardan bile sadece bir yargıç var. Onların gücü ve yetkisinden geriye kalan bu.
Doğru, dedi Goddard. Adını kısa süre önce duydum. Neydi?
Jasper iç çekti. Theoderich. Ama bunun konuyla bir alakası yok.
22. ayımın sonu. Sayfa 233.